Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhen الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى إنه كان حوبا كبيرا.
صدق الله العلي العظيم.
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahra Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 6 Mehr 1402, Hicri Gamer 12 Rebiülevvel 1445 ve Miladi Takvimle 28 Eylül 2023 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile yapılan röportaj, tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Vahdet Hafta Sözler programı Amerika'nın Yaptırım Alışkanlığı ve Nehçül Belaga Öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Meysan Feriven. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran'da Vahdet Haftası etkinlikleri başlıyor. Takrib Kurumu Genel Sekreteri, İran, dünya Müslümanlarının kalplerinde umut yarattı açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Reisi, Nur uydusunun başarıyla fırlatılmasını kutladı. Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, İran, diğer ülkelere göre 10 kat daha fazla ajans tarafından denetleniyor açıklamasında bulundu. İran, Ukrayna'daki savaşın derhal durdurulması konusunda ısrarlı. Ve Emir Abdullahyan, Irak'a taziye mesajı gönderdi. Şimdi haberler.
Perşembe, Hicri Kameri takvimle 12 Rebiülevvel 1445, 28 Eylül 2023'e denk geliyor. Bir rivayete göre İslam'ın sevgili peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin veladet günü ve vahdet haftasının başlangıcıdır. Ehl-i sünnet Müslümanları Rebiülevvel ayının 12'sini ve Şii Müslümanlar ise bu ayın 17'sini İslam peygamberinin doğum günü olarak kabul ederler. Kendisi de İslam dünyasında birlik ve beraberliğin müjdecilerinden biri olan İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu rahmetli İmam Hümeyni, bu konuyu İslam gruplarını birleştirmek ve birbirlerini yakınlaştırmak için kullanmış ve bu iki tarih arasındaki süreye Vahdet Haftası adını vermiştir. Bu hafta özellikle fitne ve kaosla dolu bu dönemde İslam dünyasının dayanışma ve birlik içinde olmasını gerekliliğini daha dikkatli incelemek için güzel bir fırsattır. Farklı dinlere mensup Müslümanlar bazı görüş ve hükümlerde farklılık gösterseler de tek Allah'a, kutsal kitaba, Peygamber Efendimiz'e, aynı kıbleye inanmak gibi pek çok ortak noktaya sahiptirler ve Müslümanlar namaz, oruç, hac, zekat gibi önemli ibadetlerin yerine getirilmesi konusunda da ortak bir görüşe sahiptirler. Tahran Radyosu, sevgili İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin doğumuyla süslenen mübarek Vahdet Haftası'nın başlangıcında tüm dünya Müslümanlarını bu kutlu münasebetten dolayı tebrik ediyor.
Dünya İslami Mezhepler Takrib Konseyi Genel Sekreteri, İran İslam Cumhuriyeti'nin yönetiminde dünyada oluşturulan bölgesel ve bölge dışı anlaşmalar dünya Müslümanların gönüllerinde umut yarattığını belirtti. Muhabirimizin bildirdiğine göre Hürcetül İslam Hemid Şehriyari, Tahran'da düzenlenen 37. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı'nın basın toplantısında şunları kaydetti. İran'ın 13. hükümeti uluslararası arenadaki çalışmalarıyla İslam ülkelerinin İran'la yakın işbirliği içinde olmasını, bölgeye güvenliği de getiren bir işbirliği hediye etmiş oldu. Şehriyari sözlerine şunlar ekledi. Müttefiklerle işbirliği ve antlaşmalara bağlılığı Kur'an-ı Kerim'de tavsiye edilen iki konudur. İslam ülkeleri antlaşmalara bağlı kalarak birleşik bir millete doğru ilerleyebilirler. 37. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı ortak değerlere ulaşmak için İslam İşbirliği başlığıyla 1 Ekim ila 3 Ekim tarihleri arasında Tahran'da gerçekleştirilecek. Bu konferansın webinar üzerinden yayınlanması ise bugünden 3 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.
İran Cumhurbaşkanı Nur 3 uydusunun başarılı yapımı ve dünyanın 450 kilometrelik yörüngesine yerleştirilmesinden dolayı tüm İran halkını tebrik ederek ülkenin uzay endüstrisinde emeği geçen herkese teşekkür etti. İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur dün Nur 3 uydusu İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri tarafından dünyanın 450 kilometrelik yörüngesine başarıyla yerleştirildi açıklamasında bulundu. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin mesajı şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. İran'ın Nur 3 uydusunun İran'ın Gased uydu taşıyıcısıyla birlikte başarılı bir şekilde yapımı ve ülkenin uzay uzmanları tarafından dünyanın 450 kilometrelik yörüngesine yerleştirilmesi tehdit ve yaptırımların değerli genç bilim adamlarının İslami İran'ın ilerlemesi ve mükemmelliği konusundaki kararlılığı üzerinde hiçbir etkisinin olmadığını bir kez daha gösterdi. Başarabileceğimize olan inancımızın bir tezahürü olan ve bu başarının bir sonucu olan bu milli başarı için tüm halkımızı, ülkenin uzay endüstrisinin çalışmalarını, İran Uzay Teşkilatı'nı ve özellikle İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun uzay uzmanlarını tebrik ediyor. İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ile İran Uzay Kurumu'ndan ülkede uzay endüstrisinin geçmişe göre daha hızlı büyümesinin önünü açmasını istiyorum. Ayrıca İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan Nur 3 uydusunun başarıyla fırlatılmasını kutlarken X sosyal ağında şunları yazdı. Bu gurur verici proje İran'ın genç bilim adamlarının ve uzay endüstrisindeki uzmanların ve İran İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu'nun düşüncelerinin ve gece gündüz yapılan çabalarının sonucudur.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, İslam Cumhuriyeti'nin nükleer tesislerinin boyutunun dünyadaki nükleer tesislerin yaklaşık %2'si kadar olduğunu değerlendirerek, İran'ın diğer ülkelere göre 10 kattan fazla denetlenmesi mantıklı değil dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın 67. yılı konferansına katılmak üzere Viyana'ya giden Muhammed İslami, Cezire Televizyon kanalı verdiği demecinde şunları vurguladı. İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile iyi bir işbirliği var ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın yaklaşık 120 müfettişi şu anda İran tarafından kabul edilerek aktif olarak çalışıyor. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı sözlerine şunları ekledi. İran müfettişlerin performansını izliyor. Bunlardan bazılarını kabul etmeme kararı İran'ın işbirliği yapmadığı anlamına gelmez. İslami, Viyana gezisi sırasında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü ile yaptığı görüşmeye de değinerek şunları kaydetti. Rossi ile görüşme normal bir atmosferde gerçekleşti. Çünkü İran'ın ajans ile işbirliği, diğer herhangi bir ülkenin bu kurumla işbirliğinden daha çok önemli. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami Pazar günü Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın 67. yıllık genel konferansına katılmak üzere bir heyetle birlikte Viyana'ya gitti.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı, İran İslam Cumhuriyeti Ukrayna'daki savaşın derhal sona ermesini istediğini ama aynı zamanda bu savaşın nedeninin NATO ve Amerika olduğuna inandığını söyledi. Muhammed Bakır Galibaf dün Güney Afrika'nın ekonomik başkenti Johannesburg'da düzenlenen BRICS üyesi ülkelerin 9. Parlamenterler Asamblesi'nde yaptığı konuşmada Ukrayna'daki savaş ve bağımsız ülkelerde istikrarsızlık yaratma çabalarının uluslararası politikanın içinde bulunduğu talihsiz durumun iki açık örneği olduğunu ifade ederek şöyle konuştu. Amerika Ukrayna'da savaşın durdurulmasına fiilen karşı çıkan ve tüm ateşkes ve barış formüllerini veto eden ana ülkedir. İran İslami Şura Meclisi Başkanı dünyanın artık adalete ve maneviyata ihtiyacı olduğunu belirterek şunları söyledi. Her şeyden önce BRICS, bankalar ve uluslararası finansal elçiler gibi alanındaki tekelleri ortadan kaldırmaya odaklanan bağımsız bir uluslararası finansal altyapı oluşturma çabalarını güçlendirmeli ve ülkelerin buna katılım koşullarını kolaylaştırmalıdır. Galibaf küresel bankacılık sistemine bağlanmanın uluslararası bir hak olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti. Amerika ve diğer bazı güçler diğer ülkelerin ihtiyaçlarını bu altyapıya rehin tutuyor, ilaç ve gıda tedariklerinde kullanılmasını engelliyor.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan yayınladığı mesajda Nineva'nın Hemdani ilçesinde bir düğün salonunda çıkan yangında çok sayıda Irak vatandaşının hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle Irak Dışişleri Bakanı'na ve bu ülke halkına başsağlığı diledi. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Irak'ın Nineva vilayetindeki El Hemdani'de önceki gün düğün salonunda meydana gelen yangın sonucu 500'e aşkın kişi öldü ve yaralandı. Hüseyin Emir Abdullahyan, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'e gönderdiği taziye mesajında şunları söyledi. Irak'ın Nineva vilayetinin Hemdaniye bölgesinde salı akşamı çıkan yangın olayında çok sayıda değerli Iraklı kardeşimizin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından derin üzüntü ve duyguyla başta komşu ve kardeş Irak yetkilileri olmak üzere size, Irak hükümetine, milletine ve yaslı ailelere başsağlığı diliyorum. Dışişleri Bakanı bu acı ve talihsiz olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, acılı ailelere sabır temennisinde bulundu.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e hakaretin tekrarlanmasını kınadı. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Nasir Kenani şunları söyledi. Hollanda hükümetinin dünyadaki 2 milyarı aşkın Müslüman nüfusunun dini değerlerine ve kutsallıklarına hakaret edilmesini önleme ve ifade özgürlüğü adına gerçekleştirilen bu tür nefret dolu eylemlerin tekrarını önleme konusundaki sorumluluğunu anlaması bekleniyor. Geçtiğimiz cumartesi günü Pegida olarak bilinen İslam karşıtı grubun lideri Hollanda'daki Türk Büyükelçiliği önünde bir kez daha Kur'an-ı Kerim'i yırttı. Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık son aylarda Avrupa ülkelerinde birçok kez tekrarlandı ve İslam ülkelerinin ve uluslararası kuruluşların tepkilerine rağmen bu nefret dolu eylem devam ediyor. İslamofobi ve Müslümanların kutsal ve dini inançlarına hakaret Avrupa'da bir uygulama haline geldi ve batılı ülkelerin hükümetlerinin ve kurumlarının tepkisi sadece söylemde kalarak hatta bazı batılı hükümetler bunu ifade özgürlüğü olarak yorumladı. Bu da söz konusu menfur davranışın sürdürülmesinin bir ruhsatı haline geldi.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilcisi Tahran Suriye krizine öncelik çözümün siyasi araçlarda yattığına inanıyor. Çünkü askeri operasyonlar durumu daha karmaşık hale getiriyor açıklamasında bulundu. Emir Said Yerevani, çarşamba günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Batı Asya ve Suriye'nin durumu konulu toplantısında Suriye siyasi sürecini ilerletmek için etkili bir mekanizma olarak Anayasa Komitesi toplantılarının yeniden başlatılmasının önemini vurgulayarak komitenin toplantı yeri ile ilgili ihtilafların hızla giderilerek çalışmalarına devam edilmesi temennisinde bulundu. İrvane Suriye'de insani durumun hala çok vahim olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti. Suriye'nin bugün karşı karşıya olduğu en önemli zorluklardan biri esasen tek taraflı yaptırımlar ve kaynakların yasa dışı kullanımından kaynaklanan son derece kaotik ekonomisidir. Bu iki gerçek kadınları, çocukları ve diğer Suriyelileri orantısız bir şekilde etkiliyor. Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki rolünün destekleyici olması gerektiğini, tüm süreçlerin bu ülkenin liderliğinde ve sahiplenmesinde olması gerektiğini belirten Erivani ayrıca şunları kaydetti. Maalesef 12 yıllık Suriye krizinin ardından bu ülkede hala Suriye ve komşu ülkelerin güvenliğine ciddi tehdit oluşturan terör gruplarının aktif varlığını görüyoruz.
Saldırgan Siyonist rejim güçleri dün gece bir kez daha Gazze şeridine saldırdı. Muhabirimizin verdiği habere göre İsrail savaş uçakları bu saldırıda Gazze şehrinin batısını hedef aldı. Saldırı Siyonist rejimin Savaş Bakanı Yoav Gallant'ın direnişe karşı tehditte bulunmasından saatler sonra gerçekleşti. Siyonist rejim salı günü de Gazze'nin doğusunu hedef aldı. Bu Siyonist rejimin Filistinlilerden komşu Gazze kasabalarına yangın çıkaran balonlar gönderme bahanesiyle Gazze şeridini hedef aldığı art arda 6. gün. Filistin protestocuların yeniden başlamasının ardından 17 Eylül'den bu yana Gazze şeridi çerçevesinde gösteriler nedeniyle Siyonist rejimin Gazze'den Filistinli işçilerin Beyt Hanun geçiş noktası üzerinden işgal altındaki 1948 topraklarına geçişi yasaklandı.
Türkiye, Romanya'ya günlük 4 milyon metreküp'e kadar doğal gaz ihraç edecek. Boru hatlarıyla petrol taşıma anonim şirketinden yapılan açıklamada Türkiye Yüzyılı Vizyonu doğrultusunda belirlenen amaçlara emin adımlarla ilerlemeye devam edildiği vurgulandı.
Türkiye'ye F-16 satışının kararlı muhalifi Demokrat Senatör Menendez'in başı derde girince Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğinin onayını F-16'lara bağladı.
Ve son haberimiz. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron çarşamba gecesi yaptıkları telefon görüşmesinde Karabağ'daki durumu ele aldılar.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturum aralarında Rusya ve Türkiye'nin üst düzey diplomatları Tahıl Anlaşması'nı, Karabağ ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldı. Bu bağlamda Türk medyasında çıkan haberlere göre bakanlığın sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı, Büyükelçi Burak Akçapar, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergi Vershinin ile 78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu manjında bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Karadeniz tahıl girişimi, Kafkasya ve Suriye dahil bölgesel gelişmeler ele alındı. Dünkü sohbetimizde Türkiye-Suriye ilişkiler çerçevesinde Türkiye Savunma Bakanlığı'nın Suriye ile ilgili son sıralarda gündeme taşıdığı açıklamalarını gözden geçirerek iki ülke arasındaki mevcut durumu değerlendirmeye çalışmıştık. Bugünkü sohbetimizde de yine Türkiye'nin Ukrayna krizi ile ilgili ifa ettiği rolü ve konumunu son gelişmelere bakarak ele almak istiyoruz. Siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Türkiye medyasında da çıkan haberlere göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu oturum aralarında Rusya ve Türkiye'nin üst düzey diplomatları tahıl anlaşmalarını, Karabağ ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldılar. Ve aslında Rusya ile Türkiye özellikle Ukrayna konusunda nasıl bir performans sergiliyor şeklinde sorular gündeme gelmektedir. Özellikle Türkiye'nin içinden bu konu havuz medya tarafından konuşuluyor. Türkiye'nin destekleri, Rusya'nın karşıt görüşleri var bu olayla ilgili biliyorsunuz. Şimdi siz son sıralarda Türkiye'nin konuyla ilgili aldığı tavırlarını nasıl tespit ediyorsunuz efendim?
Yani Türkiye bu konuda bir işte Ukrayna'yı yanlısı bir siyaset izliyor ve Ukrayna'da dahil almak istiyor. Diğer taraftan da Rusya ile olan ilişkileri ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan politikasında dahil yanında durması. Bu da aynen Türkiye'nin diğer ülkelerde izlemiş olduğu dış politikadaki çelişkili durumu devamıdır. Yani bir net bir siyaset gitmediği için her iki tarafı da bir şekilde idare etmeye çalışıyor. Ve zaman zaman bu da ülkelerin tepkilerine neden oluyor. Ve bu nedenle Rusya'nın bu Türkiye'nin bu politikasına karşı zaman zaman sert tavrını da göstermiş bulunmaktadır. Ve Rusya'da oradaki sahil koridorunun Rusya tarafından engellenmemesini istiyor ama Rusya bunu Ukrayna'ya olan Türkiye'nin ilişkileri kabul etmediği için bu şekildeki bir çözüm de artık hat safhaya gelmiştir. Yani Türkiye sürekli bu tür hareketlerle hiçbir ülkenin tarafında kabul görmeyen bir siyaset izlemektedir. Bu siyasetinde de aynı Ukrayna'da ki ve Rusya ile olan ilişkiler de bu şekilde değerlendirilir.
Tahran Radyosu.
Şimdi efendim, Batı'nın Türkiye'nin bu siyasetleriyle ilgili nasıl düşündüğünü veya nasıl bir politika sergilediğini siz düşünüyorsunuz? Ukrayna konusunda Türkiye'ye verilen destekler veya karşıt görüşleri nasıl buluyorsunuz siz efendim?
Türkiye bu konuda yani tamamen kendisi çok böyle net bir karar olmadığı için işte her nabza göre şerbet vermesi, işte batıdaki ülkelere de bu yönlü zaman zaman onların tavırlarına göre hareket etmesi, yani bu çok olası bir şey de. Yani bugün oradaki var olan o sorunu bir tarafta çıkar sağlama amacıyla bir siyaset gütmek ve bu soruna çözüm bulamazsın. Yani zaman geldiği noktada çıkarlar çatıştığı için de sorunlar kanlaşıyor ve bu nedenle bir çözüm bulması olası bir durum değildir.
Evet. Berat Hocam, şimdi siz Türkiye'nin dış politikasına baktığınızda özellikle Erdoğan'ın tekrardan Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinde uluslararası arenada herhangi bir değişik tutum sergileme konusuna rastladınız mı? Ya böyle bir ipuçlarını görmek mümkün mü acaba?
Yani Türkiye'de var olan sorunların ve Türkiye'deki mevcut muhalefetin net bir politika izlemediği için bugün Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçmesine neden oldu. Yani bugün Erdoğan'ın uluslararası arenada izlemiş olduğu politika ve bugün hukuk alanında izlemiş olduğu politika çelişkilere neden olur. Yani bugün bir nevi kendisine muhalif olan kesimlerini tamamen bastırma ve hapisten cezalandırılması ve hapse yersiz olarak hapislerde tutması Batı'nın tepkisine neden oldu. Yani Batı da bu konuda net bir politika izlemiyor. Yani iki yüzlülük bir politika izlemektedir. Türkiye'nin hukuk alanındaki düzensizliği ve hukuksuzluğu eleştiriyor ama bu konuda bir Türkiye karşı net bir politika izlenmediği için de Türkiye bu hukuksuzluğunda ısrar etmektedir. Yani bugün mahkemelere baktığımız zaman tamamen yönetimin ve hükümetin çizmiş olduğu doğrultuda karar vermesi bu hukuk alanında tamamen hukukun bittiğini görmekteyiz. Bu adalet konusunda bugün Türkiye'de hiç kimse ne mahkemelerde güveni ne de güvenli bir kararın çıktığını inanmadığı için mahkemelere olan güven de sarsılmaktadır.
Değerli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedir Fırat'ın görüşlerini Ukrayna kriziyle ilgili Türkiye'nin politikaları çerçevesinde dinlenmiş olduğunuz sohbetimizde son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.varsuday.ir/temize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsı 6 Mer 1402, Hicri Kameri 12 Rebiülevvel 1445, Miladi 28 Eylül 2023 Perşembe. ...1498 yıl önce bugün Hicri Kameri 12 Rebiülevvel Hicret'ten önce 53 yılında Müslüman tarihçiler özellikle Mesudi gibi tarihçilere göre İslam peygamberi dünyaya geldi. Ancak diğer muteber kaynaklara göre Hazreti Muhammed'in veladet günü aynı yılın 17 Rebiülevvel olduğu zikredilmiştir. İran'da Hicri Kameri 12 ile 17 Rebiülevvel günleri arasındaki süre Müslümanların Vahdet Haftası olarak adlandırılmıştır ve dünya Müslümanları İran'ın bu adlandırmasını coşku ile karşılarken Vahdet Haftası'nda gönül birliğiyle Resul-i Ekrem'in veladetini kutlamakta. Vahdet Haftası Müslümanların kalplerini yakınlaştırmak ve İslam dünyasının düşmanlarına karşı dayanışmayı oluşturmak için uygun bir fırsattır. ...1444 yıl önce bugün Hicri Kameri 12 Rebiülevvel 1. yılda ilk caminin temelleri Allah Resulü tarafından Medine kenti yakınındaki Kuba bölgesinde atıldı. O Hazret Medine'ye hicretleri sırasında o beldede bu tarihi ve dini binanın temellerini attı. Hazreti Muhammed'in Kuba köyünde kalmasının nedeni Hazreti Ali ve yarenlerinin Peygamber Efendimiz'e katılmalarından dolayıydı. Hazreti Ali Allah Resulü'nün hicreti sırasında Peygamber Efendimiz'in müşriklerin fitneleri ve komploları neticesinde katledilmekten kurtulması için onun yatağında yattı. Hazreti Ali ise 3 gün boyunca Resul-i Ekrem nezdinde bulunan halkın emanetlerini kendilerine geri vermek amacıyla Mekke'de kaldı. Ardından Hazreti Ali yakınındaki bazı kimselerle birlikte Medine'ye hicret ettiler. Kuba Camii ilk cami olmasından dolayı Müslümanlar için büyük öneme sahiptir. Pek çok değişikliğe uğrayan bu cami, Medine kentinin çevresindeki önemli tarihi ve kutsal mekanlardan biri olarak kabul ediliyor. ...46 yıl önce bugün Hicri Şems'i 6 Mer 1356'da İranlı ünlü besteci Hüseyin Nasihi 52 yaşında hayata veda etti. İranlı ünlü besteci Hüseyin Nasihi senfonik müzikisinde geniş faaliyetlerde bulundu. Uzmanlık çalgısı trombondu ve tarımdaki öğretmeni Joseph Sladek adlı Çek öğretmenlerden biriydi. Nasihi ilk eserlerini kompozisyon tekniğini anlamak amacıyla geçmişin büyük hocaları Bach, Sakarya Bin ve Gabriel Fauré'nin tarzında yazdı ve yavaş yavaş Doğu müziği özellikle İran müziği üzerinde çalıştı ve onun kişiliğini ortaya koymaya çalıştı. Hüseyin Nasihi'nin eserleri arasında şunları belirtebiliriz. Tutku şiiri, minor yaylı çalgılar dörtüsü, harman ve piyano için Suskun Şarkı adlı eserlerdir. ...32 yıl önce bugün Hicri Şems'i 6 Mer 1370'te İranlı çağdaş müellif ve mütercim Behzat Başı vefat etti. Behzat Başı mücadeleci, mütercim ve yazardı ve ömrünün büyük bölümünü hapis ve sürgünde geçirdi ve basın faaliyetlerinde bulundu. Gençliğinde siyasi akımlara katılan İranlı çağdaş müellif ve mütercim Başı bir süre hapiste yattı. İngilizce musarat olan İranlı çağdaş müellif ve mütercim Behzat Başı musiki dalında geniş faaliyetlerde bulundu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Hastanelerde durum vahim. Uzman doktor açığı giderek artıyor.
Yeni Asya.
Tüm kazanımlar bir bir gitti.
Ve Milli Gazete.
İşsizlikte artış.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Taha Akyol, 26 Eylül tarihli Karar Gazetesi'nde Modern Devleti Anlamak başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Sayıştay, Türkiye'nin en önemli, en değerli kurumlarından biridir. Sayıştay'ın önemi ve değeri hakkında kamuoyunda, hatta siyasetle ilgili çevrelerde bile yeterli şuur ve hassasiyetin bulunmaması ülkemiz adına bir talihsizliktir, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Sayıştay'ın 2022 yılında 540 kamu kurum ve şirketi hakkında denetim raporu hazırlaması önemini görmek için kafidir. Dikkat çekici tespitlerinden birkaç örnek. 234 kamu idaresi bütçe hedef ve gerçekleşmeleri arasında oluşan sapmaların sebeplerini açıklamadı. 131 kurum kredi ve bağış gibi kaynakları gizledi. 49 kurum bütçe ödeneklerinin başlangıç ve yıl sonu ödeneklerini ayrı ayrı göstermedi. 18 kamu idaresi ödeneklerini doğru kaydetmedi. 19 idarenin bütçesi gerçeği yansıtmıyor. Böyle bir devletin muntazam, düzenli çalıştığı söylenebilir mi? Modern devlette Sayıştaylar sadece mali denetim yapmaz, performans denetimi de yapar. Bu konuda raporda şöyle tespitler var. Performans bilgisi değerlendirilen kamu idarelerinden 69'unun faaliyet raporlarında verdiği bilginin ölçülebilir olmadığı veya doğrulama kaynaklarından elde edilen son verilerle uyumlu olmadığı tespit edilmiştir. Sayıştay raporunda bir başka tespit. Bütçeden yardım alan dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllerin faaliyetlerinin belirtilmemiş olmasıdır. Sadece yardımı yapan kamu kurumu belirtilmiş, yardımı alan dernek, vakıf vesaire belirtilmemiş. Sayıştay raporunda yardım yapılan kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmeksizin sadece yardım yapan idarelerin belirtildiği ifade ediliyor ve bunun şeffaflık ilkesine aykırı olduğu belirtiliyor. Yardım alan ve adları açıklanmayan dernek, vakıf gibi kuruluşları tahmin etmek zor değil. En azından iktidar yanlısı kuruluşlardır. Halbuki bütçe 85 milyonun bütçesi. Yolsuzluğa, kayırmacılığa çok açık bir davranış olduğu belli. Aynı soruyu tekrar sormalıyız. Böyle bir devletin muntazam, düzenli çalıştığı söylenebilir mi?
İsmender Korkmaz 26 Eylül tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Faiz cehaleti bitmeden istikrardan umut yok" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Merkez Bankası faizi %30'a çıkarınca bir gazete ve aynı isimli televizyon "yüksek faiz falan sektörleri vuracak" mealinde haber ve yorum yaptı. Aslında Türkiye gibi yüksek enflasyon yaşayan ülkelerde yüksek faiz demek enflasyonun üstünde reel faiz demektir. Faiz oranı enflasyon oranına eşit ise reel faiz oranı sıfırdır. Reel faiz olması için faiz oranının enflasyon oranı üstünde olması gerekir diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Üretim faktörlerinden sermayenin getirisi faiz, müteşebbisin getirisi kar, doğanın getirisi rant ve emeğin getirisi ise ücrettir. Eksi reel faiz sermayenin erozyonu demektir. Bu şekilde faktör gelirleri arasında dengenin bozulması makro dengeleri de bozar ve istikrar sorunu yaratır. Siyasi iktidar ekonomiyi canlı tutmak için her zaman faiz oranlarını düşük tuttuğunu söyledi. Uygulama ise farklı çıkıyor. 2010-2017 yıllar arasında eksi reel faiz var. Bu yıllar arasında 2011 yılı hariç genel olarak sabit sermaye yatırımları da pozitif oldu. 2011 yılında Merkez Bankası faizi reel faize yakın bir seviyede oldu ve fakat işe yaramadı ve 2012'de sabit sermaye yatırımları düştü. Merkez Bankası 2018 ve 2019 yıllarında kur şoku nedeniyle kuru ve TÜFE'yi düşürmek için faizleri reel faiz seviyesinde tuttu. Buna rağmen sabit sermaye yatırımları daraldı. 2020 sonrası haftalık faiz düştü. TÜFE arttı ve netice olarak eksi reel faiz oranı yükseldi. Ancak sabit sermaye yatırımları artmadı. Tersine 2017 seviyesinin altında kaldı. Bu durumda uygulamada faizlerle yatırımlar arasında doğrudan bir ilişki yoktur. 2020 sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın faizleri düşürmesiyle eksi reel oranı arttı. Yüksek eksi reel faiz nedeniyle TL'den kaçış toplam talebi de arttırdı. Ekonomi canlandı. Söz gelimi ciro endeksleri arttı ve fakat yatırımlarda ve üretimde aynı oranda artış olmadığı için talep artışı aynı zamanda yatırım malı ithalatını arttırdı. Cari açık arttı. Yine arz aynı oranda artmadığı için TÜFE arttı. Türkiye şimdi stagflasyon eşiğindedir. Ekonomiyi canlı tutmak hedefi tek başına talep artışı yaratarak dengeleri bozmak şeklinde değil, aynı zamanda yatırımları ve üretim hacmini de artırarak ekonomiyi canlı tutmak şeklinde olmalıdır. Yine Merkez Bankası'nın gösterge faizini enflasyonun altında tutması sonucunda ucuza fon bulan bankalar yüksek büyüme, reel sektör ise tersine düşük büyüme yaşadı. 2023 ikinci çeyreğinde bankalarda büyüme %4,9, sanayide büyüme -2,6 oldu. Reel sektör ile finans sektörü arasında denge bozuldu. Sektörel dengenin bozulması ekonomide spekülasyonun ve kırılganlığın artması demektir. Aslında istikrar politikası için faiz dışında ekonomik istikrarı etkileyen faktörleri de dikkate almak gerekir. Söz gelimi eksi reel faize rağmen yatırımlarda gerilemeye neden olan faktörler, yatırım teşviklerinin düşmesi ve bu teşviklerin yalnızca bazı çevrelere verilmesi, demokrasi, hukuki ve güven altyapısının düşmesi, kurumsal devletin parti devletine dönüşmesi ve bu nedenle yatırımlarda bürokratik maliyetlerin artması, mevzuatın sık sık değişmesi ve bu nedenle ortaya çıkan belirsizlikler, bazı firmalara vergi denetim baskısı yapılması, spekülatif ve kırılgan piyasa yapısı, TÜİK'in verilerine olan güvensizlik ve bu nedenle yatırımlarda fizibilite yapılamıyor olmasıdır. Özetle, tek başına faiz politikası ile bugünkü krizden zaten çıkış yoktur. Ama eğer hükümet ve medya faizi bankaların isteğine göre yorumlamaya devam ederse, hiç çıkış olmayacaktır.
Tahran Radyosu.
Hacı Kaydın 26 Eylül tarihli Yeni Mesaj gazetesinde "Ölürsen enflasyon sıfır olur" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Arkadaşlar inanın çok samimi söylüyorum. Türkiye'de yaşayıp da aklına mukayyet olmayı başarabilmek cidden çok büyük bir hüner istiyor. Bu kadar akıl tutulmasına pes doğrusu. İktidarı anladık, bu işi yapamıyor ama bir şekilde seçimleri de kazanmasını biliyor. Muhalefet desen tam bir fecaat diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ekonomi adına ekranlarda konuşanların ekonominin e'sinden bile anladığı yok. Maliye Bakanı Şimşek'in büyük bir keyif alarak uyguladığı serbest piyasa ekonomisi ve liberal politikalardan bugün elde edilen sonuçların alınacağı çok net bilinmiyor muydu? İşte bu politikaların uygulanmasına muhalefetten de büyük bir destek gelmişti. Siz yeter ki faizi artırın, bakın döviz nasıl düşecek diyen muhalif cephe değil miydi? Enflasyonla mücadele etmek için faizlerin artırılması gerektiğini bile söyleyecek kadar çıldıran muhalefet nasıl çözüm olabilecek? Bir diğer taraftan bakıyorsunuz, TÜSİT Başkanı konuşuyor. Dediği şu, büyüme böyle devam ederse enflasyonu aşağılara çekemeyiz. Bu bakımdan büyümeden biraz feragat edilmeli. Vallahi bu ve benzer saçmalıkları dinlerken kendimi tutamayarak şöyle mırıldanıyorum. Keşke Danimarka ve İsveç gibi bir ülkede yaşasaydık. Ekonomi adına o kadar vahim ve hatta cinayet derecesinde vahim açıklamalar yapılıyor ki insanın bunları duymaması için kafasını kuma sokası geliyor. Cehalet gırla gidiyor. Madde 1. Mesele şimşek mimşek meselesi değildir. Mevzu uygulanan iktisadi sistemin tüm dominantlarının küresel finans elitleri tarafından dizayn edilmiş olması mevzusudur. Bu sistemin uygulayıcısı kim olursa olsun başarısızlık kaçınılmaz bir kuraldır. İsimleri takılıp neden hedef saptırılmasına alet oluyorsun ey akılsız muhalefet? Şayet isimlerden kaynaklı bir hata olmuş olsaydı bu kadar Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı değişti. Neden bir arpa boyu yol alınamadı ve çok daha beteri oldu? Bunu anlayamayacak kadar gözünüz kör mü? Sayın TÜSİAD Başkanımız, Allah aşkına siz nerede ekonomi okudunuz? Bugün yaşanmakta olan enflasyonun neresi büyümeden kaynaklıymış? Mesela akaryakıtın litresi 40 TL'yi çoktan geçmişken nasıl oluyor da buna bağlı maliyetlerden kaynaklı değil de zoraki olan ve belki de hiç olmamış olan büyümenin enflasyona neden olduğu kanaatine varabildiniz?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Today Türkçe servisi yayınlarına cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Fars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve sen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve'tasimu bihablillahi cemi'an ve la teferrakû.
Vahdet Haftası özel programı.
Değerli dinleyiciler, Vahdet Haftası özel programında sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizin ilk bölümünde Allah Resulü'nün ahlaki faziletleri ve güzel sıfatlarından bahsetmek istiyoruz. Thank you.
İslam peygamberinin kutlu veladet yıl dönümünü idrak ettiğimiz şu günlerde vahdet ve dayanışma ruhu her Müslümanı derinden etkiliyor. Vahdet haftası günleri adeta Allah Resulü'nün İslam ümmetine tefrikaları bir kenara bırakma ve vahdet ekseninde gönül birlikteliğini geliştirmeleri yönünde bir çağrıdır. Ehli sünnetin rivayetine göre 12 Rebiyül Evvel ve Şii Müslümanlarının rivayetine göre 17 Rebiyül Evvel günleri arasında yer alan bu muhteşem günler İran İslam İnkılabı'nın büyük önderi ve İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın büyük kurucusu İmam Hümeyni tarafından Müslümanların arasında birlik ve birlikteliği pekiştirmek üzere Vahdet Haftası olarak adlandırılmıştır.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bizzat tüm insanlığın vahdet simgesi ve beşeriyete sunulan bir rahmettir. Biz de bu güzel haftayı kutluyor ve o hazreti ve pak hanedanına selam ve salavat getirerek mübarek yaşam ve kişiliğinden derlediğimiz programımızı sizlere aktarıyoruz.
Nurlara ger kondu cahan, rahmet ile doldu cahan. Nurlara ger kondu cahan, rahmet ile doldu cahan. Gülistan'a döndü cahan, bu gazeti Hira'a geldi. Dihira geldi ya, Muhammed Mustafa geldi. Son doyumdu cehalete, beşer geldi hidayete. Son doyumdu cehalete, beşer geldi hidayete. Muhammed Mustafa geldi.
Kuşkusuz kalemler ve her türlü hayal Allah Resulü'nün kişiliğinin azametini ve ihtişamını beyan etmekten acizdir. Kur'an-ı Kerim, İslam peygamberini tüm alemlilere sunulan en geniş rahmet ve ahlakın en yüksek derecesi olarak tanıtıyor. Allah Teala Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamı için belirlediği yolda o hazreti ta çocukluk çağından itibaren hidayet ve nübüvvet görevi üstlenebilecek şekilde yetiştirdi. Allah Resulü ta çocukluk çağından itibaren zorluklar ve acılarla tanıştı. Sevgili babası Abdullah bir rivayete göre o hazret doğmadan önce ve bir başka rivayete göre doğduktan birkaç ay sonra vefat etti. Ve böylece babasını görmekten mahrum kaldı.
O dönemde Arabistan'da yaşayan şerefli ve asil ailelerin çocuklarını pak ve necip kadınlara emanet ettikleri geleneğe göre bu çocuk da Halime adında asil bir kadına emanet edildi. Halime, Muhammed'i aşiretine götürdü ve yaklaşık 6 yıl boyunca bu değerli gevhere baktı. Onu emzirdi, terbiye etti. Böylece Allah Resulü çocukluk çağını çölde geçirdi. Halime bazen bu çocuğu annesiyle buluşmak üzere onun yanına götürüyordu. 6 yıl sonra fiziksel açıdan güçlü, güzel, çevik ve ruhsal açıdan sabırlı, iyi ahlaklı, iyi davranışlı ve açık bakışlı bir çocuk olan Muhammed annesine ve ailesine geri döndü.
Muhammed'in annesi onu, babası Abdullah'ın mezarını ziyaret etmek üzere Yesrib'e götürdü. Ziyaretten dönüş sırasında annesi de Abva adında bir yerde hayata gözlerini yumdu. Böylece Hazreti Muhammed hem anadan ve hem babadan yetim oldu ve bu kez sevgili dedesi Abdülmuttalib onun bakımını üstlendi. Bu sürecin devamında tüm dünyayı tevhide, aydınlığa hidayet etmesi kararlaştırılan bu çocuğun güçlü ruhu günden güne daha da güçlenerek yüceliyordu.
Tahran Radyosu.
Hazreti Muhammed gençlik çağında da adeta parlayan bir gevher gibiydi. Cahillik ve hurafelerin tozu arasında her türlü kötülükten arınmış vaziyette faziletlerin zirvesine yerleşti. Bu hazret gençlik çağında Emin lakabı ile lakaplandırıldı. Zira insanlar önemsedikleri her türlü emaneti ona veriyor, verdikleri emanetin sonunda onlara sağ salim geri döneceğini biliyordu. Hatta İslam peygamberi İslam'a davete başladığı ve Kureyş kavminin düşmanlığı tırmandığı sıralarda bile insanlar düşmanlardan sakındıkları bir şeyi birine emanet etmek istediklerinde onu İslam peygamberine emanet ediyordu. Nitekim bu yüzden Allah Resulü Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Hazreti Ali aleyhisselamı Mekke'de bıraktı. Ve o hazrete halkın emanetlerini sağ salim iade etmelerini emretti. Allah Resulü İslam öncesi Arabistan'ın fesat dolu ortamında ta gençlik çağından itibaren paklığı ve dürüstlüğüyle ün yaptı. Nitekim herkes o hazretin bu özelliklerini biliyor, asla kötülüklere, fesada bulaşmadığına inanıyordu.
Allah Resulü her türlü şartta mazlumları savunuyordu. Eğer bir yerde bir mazlumla karşılaşırsa ona yardım etmeden peşini bırakmıyordu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ta gençlik çağından itibaren ve peygamber olarak seçilmeden önce muhtaç insanlara yardım ediyordu. Rivayetlere göre günlerden bir gün yabancı bir adam Mekke'ye geldi ve malını birine sattı. Ancak Mekke eşrafından olan alıcı yabancı adamın parasını ödemedi. Yabancı adam kime şikayette bulunduysa fayda etmedi ve kimseden yardım görmedi. Bu yüzden yabancı adam Ebu Kabis Dağı'nın üstüne çıkarak şöyle haykırdı. Ey Fer evlatları, bana zulmedilmiştir. O sırada İslam peygamberi ve amcası Zübeyr bin Abdülmuttalip adamın feryadını duydu ve bir araya gelerek onun hakkını savunmaya karar verdi. Allah Resulü ve amcası Mekkeli alıcının yanına gitti ve yabancı adamın parasını ödemesini istedi. O da korktu ve parayı ödemek zorunda kaldı. Hazreti Muhammed ve amcası o günden sonra zulme uğrayanlara yardım etmek üzere sözleşti. Nitekim o hazret peygamber olarak seçildikten sonra da ben hala o sözleşmeye bağlıyım diyordu.
Mekkeli kafirler ve müşrikler Allah Resulü'nü sürekli taciz ediyordu. Nitekim o hazret birçok kez zalim düşmanları tarafından taşa tutuldu, hakaretlere uğradı. Hatta bazen kafirlerin ve müşriklerin eziyeti çok artınca Mekke'den ayrılıyor ve çevredeki dağlara sığınıyordu. Bu tür durumlarda sevgili eşi Hazreti Hatice peşinden gidiyor, onu buluyor ve yaralarına merhem sürüyordu. Bu sırada Allah Resulü şöyle buyuruyordu. Ey yüce Rabbim! Kavmimi bana ihanet ettikleri ve taşladığı için bağışla. Zira onlar senin ve benim makamımdan habersizler. Böylece o Hazret düşmanlarını bile affediyor ve Allah'tan onları affetmesini niyaz ediyordu.
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok kez peygamberinin sabır ve direnişini takdir etmiştir. Rivayetlere göre de hiçbir ilahi peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kadar eziyet edilmedi ve onun kadar bu eziyetlere katlanmadı. Hatta bazen Müslümanlar gaflet veya cehaletleri yüzünden İslam peygamberine hakaret içeren sözler söylüyordu. Ancak o Hazret bu hakaretleri tebessümle karşılıyor ve tepki vermiyordu. Eğer biri o Hazreti incitecek olursa yüzünde üzgünlüğü belli oluyordu. Fakat yine de şikayetçi olmuyordu. İnsanlara her zaman iyi davranıyor ve halkın arasında her daim güler yüzlü görünüyor ve ashabı ile mizah ediyor. Ancak yalnız kaldığı zaman içindeki gam ve hüzün yüzüne vuruyordu. Allah Resulü hiçbir zaman gam ve kederini halkın önünde aşikar etmiyordu ve tek yar ve yaveri Allah Teala idi.
Allah Resulü ta gençlik çağından itibaren Hira mağarasına gidiyor, Allah'a ibadet ediyordu. O Hazreti ibadeti namaz mihrabında ayakta durmaktan bacakları şişecek kadar derin ve uzun sürüyordu. Geceleri büyük bir bölümünü ayırarak uyanık geçiriyor, ibadet ve istiğfar ve dua etmekle meşgul oluyor ve Yüce Allah'ın huzurunda istiğfarda bulunuyordu. Ramazan ayının dışında Şaban ve Recep aylarında ve yılın diğer günlerinde de Arabistan'ın sıcak havasına rağmen bir gün ara ile oruç tutuyordu. Sahabe Hazreti şöyle arz ediyordu. Ya Resulallah, sizin zaten günahınız yok. Bunca dua, ibadet ve istiğfar neden? Allah Resulü şöyle karşılık veriyordu. Acaba bana bunca nimeti veren Allah'a şükretmemeli miyim?
İslam peygamberi bisetin ardından ve peygamberlik kisvesine büründükten sonra Müslümanların arasında birlik ve dayanışma sağladı. Sevgi ve rahmet peygamberi ilahi ilmi ve yüce düşüncesiyle ümmet arasında vahdet sağlanmadığı sürece İslam dininin esas hedeflerine ulaşamayacağını çok iyi biliyordu. Bu yüzden Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Müslümanları topladı ve göçmenlerle Ensar arasında kardeşlik ahdi yaparak Ensardan muhacirlerden birini kardeş olarak seçmesini istedi. Bu fermana göre aslen Medineli olan Ensar yaşamın tüm alanlarında Mekke'den Medine'ye göç edenlere yardım etmekle yükümlendi. Bu dini kardeşlik geleneği Ensardan herkes muhacirlerden bir kardeş bulabilmek için adeta birbiriyle yarışacak derecede güzel uygulandı ve böylece o güne kadar beşeriyet tarihinde örneği görülmemiş İslami kardeşlik gerçekleşti.
Bugün yine dünya Müslümanları ortaklıkları olan Kur'an-ı Kerim, İslam peygamberi ve Kabe'yi eksen olarak belirleyerek birbirinin yanında aynı saflarda yer almaları ve yeniden İslami kardeşlik ve vahdeti ihya etmeleri umuluyor. Bugün İslam ümmeti her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ve dayanışmaya ihtiyaç duymaktadır.
Değerli dinleyiciler, Vahdet Haftası dolayısıyla hazırlamış olduğumuz programımızı dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
أنا محتاج بذي حياتي بلساني
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika ve ambargoya olan bağımlılık çılgınlığı.
Değerli dinleyiciler, Amerika ve ambargoya olan bağımlılık çılgınlığı program serisinin ilk bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Amerika'nın ekonomik, ticari, askeri, diplomatik, kişisel ve spor alanlarındaki çeşitli yaptırımları araçlar olarak yaygın şekilde kullanması, başta insan hakları konusu olmak üzere çeşitli yönlerden incelenebilir ve analiz edilebilir.
Bu program serimizde yaptırımlar incelenirken bu süreçte incelenip analiz edilmeye çalışılacaktır. Programın ilk bölümünde Amerika'nın ambargoları dış siyasetinde kullanma süreci incelenecektir.
Tarih boyunca yaptırımların kullanılması, hegemonik güçlerin siyasi birimlerinin dış politikalarının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Ambargonun tarihi, Vestfalia Anlaşması'na ve ulus devletlerin ortaya çıkışına dayanmaktadır. Atina, M.Ö. 432 yılında yaptırımları kullanmıştır. Dünyanın büyük güçleri ile karşılaştığında, Amerika her ne kadar tarihi daha az eski olsa da bağımsızlığının ilk yıllarından itibaren yaptırımlara başvurmuştur. O tarihten bu yana Amerika'da yaptırımlar uygulamak için bir dizi yasa oluşturulmuştur. Amerika'nın yaptırım kullanımının tarihi 1807'de Başkan Jefferson zamanına kadar uzanmaktadır. Amerika, İngiliz ve Fransız hükümetleri arasındaki anlaşmazlık sırasında ambargo yasası adı altında ticarete kısıtlamalar getirmiştir. O dönemde Amerika kendi çıkarlarını savunma politikasında yaptırım, savaş ve rüşvet olmak üzere 3 seçenek kullandı.
1913-1921 yılları arasında başkanlık yapmış olan Thomas Woodrow Wilson yaptırımlar hakkında korkunç ilaç tabirini kullanmıştır. Amerikan yaptırımlarının en önemli belgelerinden biri 1917'de onaylanan düşmanla ticaret yasasıdır. Bu kanun, Cumhurbaşkanı'na yürütme emri şeklinde geniş yetkiler vermektedir. Düşmanla ticaret yasası, Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra yürürlükten kaldırıldı ancak maddelerinden biri kaldı. Bölüm 5, yani B, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na yabancı ülkelerle ilgili tüm mali işlemleri inceleme ve yasaklama yetkisi vermektedir.
Amerika Kongresi 1933'te başkanın savaş zamanında veya herhangi bir dönemde ulusal olağanüstü hal ilan edebileceğini öngören bir yasayı kabul etti. Bu yasaya dayanarak 1940 yılında birçok Alman varlığının kullanım izni donduruldu. Temmuz 1941'de Japonya'nın Endonezya'yı işgalinden sonra Amerika'daki varlıklarını kullanım izni donduruldu ve bu durum Japonya'nın altın rezervlerini petrol ve diğer stratejik ihtiyaçları satın almak için kullanmasını engelledi. Bu davranış Japon milliyetçilerini devleti ikna edip Pearl Harbor limanına saldırma konusunda destek oldu. Kongrenin başka bir kararıyla, yani 1977 yılında çıkarılan Ulusal Acil Ekonomik Güçler Kanunu ile Amerika Başkanı'na yürütme emri başlığı altında geniş yetkiler veriyordu. Barack Obama ve Donald Trump da bu seriye birkaç kanun daha eklemişlerdir.
Thank you. Barack Obama ve Donald Trump'ın İran İslam Cumhuriyeti'ni ve ardından Rusya'ya karşı çıkardığı yasaların çoğu, Amerika'nın bu ülkelerle ilişkilerindeki davranışının temelini oluşturmaktadır. Bu yasa ve yaptırımlar arasında 2012 yılında İran ve Suriye'de insan haklarına yönelik tehdidin azaltılması hakkında kanun, Ukrayna'da egemenlik, bütünlük, demokrasi ve ekonomik istikrarın korunması hakkında kanun ve Kuzey Kore yaptırım politikasının güçlendirilmesi kanunu gibi kanunlar da yer almaktadır. Amerika yaptırım rejiminin son hamlelerinden biri, Donald Trump'ın 2017 yılında Amerika'nın düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma, yani CATSA yasası başlığı altında hayata geçirdiği genel yaptırımlar yasasıdır. Ayrıca Amerika hükümeti Rusya'nın 2021'de Ukrayna'ya saldırmasının ardından bir dizi yasa çıkardı. Yukarıda belirtilen tüm yasalar ağır yaptırımların belgeleri niteliğindedir.
Tahran Radyosu. Amerika'nın dış politikada yaptırımları araçsal olarak kullanmaya devam etmesi nedeniyle bu ülke içinde ulusal düzeyde çeşitli kurumlar yaptırımların uygulanmasından sorumludur. Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA, Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı Amerika içindeki yaptırımların üçgenini oluşturmaktadır. Bu üç kurumun görevlerinden biri gerekli bilgileri toplamak, diğeri ise yaptırımları ihlal edenlere karşı cezai tedbirler uygulamaktır. Bu konudaki asıl makam Hazine Bakanlığı'dır. Bu bakanlık özellikle mali yaptırımların yaptırım stratejisinde daha fazla öne çıkması nedeniyle yaptırımların uygulanmasından ve yapısının korunmasından sorumludur. Amerika dış politikasında yaptırımların uygulanmasındaki kilit nokta, Hazine Bakanlığı'nın Dış Varlıklar Kontrol Ofisi, yani OFAC'dir. Bu ofis 1950'lerde kurulmuş olmasına rağmen ikincil yaptırımlarla birlikte Amerika yaptırım yürütme yapısının en önemli parçası haline gelmiştir. Bu ofis Amerika Hazine Bakanlığı'nın alt bölümlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Ticari, mali bilgilerin toplanması ve ekonomik işlemlerin izlenmesi yoluyla Amerika hükümeti veya uluslararası kuruluşlar tarafından tanımlanan yaptırımların uygulanmasından sorumludur.
Ulus ötesi yaptırım mekanizması daha sonra tartışılacak olan uluslararası yaptırım rejimi çerçevesinde incelenebilmektedir. Bildiğimiz gibi yaptırımlar ya da ekonominin politik olarak kullanılması bir siyasi aktörün davranışını uluslararası standartlara uyum sağlatmak amacıyla değiştirmeye yöneliktir. Ama asıl soru şudur: yaptırımların kriterleri nelerdir ve hangi ülke veya kurum tarafından ölçülmektedir? İşte tam bu noktada yaptırım rejimi kavramı devreye girmektedir. Rejim burada usuller, normlar, kurallar ve karar alma prosedürleri anlamına gelmektedir. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi ve Soğuk Savaş'ın başlamasıyla birlikte, uluslararası sistemin yapısının kutuplaşmasıyla birlikte Amerika, yeni kurumların oluşturulmasının yanı sıra, uluslararası kurumların bir kısmı aracılığıyla diğer ülkelerin davranışlarını düzenlemek için uluslararası yaptırımlar rejimi oluşturmaya çalıştı. Bu uluslararası rejimin en önemli etkisi ekonomik finansal alandadır.
Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve Güvenlik Konseyi gibi kurumlar Amerika'da dahil olmak üzere bazı büyük dünya güçlerinin tekelindedir. Bu ülkenin o kurumların politikalarında ve diğer ülkelere kredi verilmesinde belirleyici bir rolü vardır. Amerika'nın ekonomik hakimiyetini sürdürmesi ve yeni güçlerin ortaya çıkmasını önlemesinin temel araçlarından biri yaptırımlar olmuştur. Yaptırım stratejisinin daha etkili olabilmesi için Amerika, uluslararası rejiminde ve uluslararası kurumları suistimal ederek bunu sürdürmeye çalışmaktadır.
Yaptırımlar üç türdür. Birincisi bir grup veya ülke tarafından bir ülkeye uygulanan tek taraflı yaptırımlardır. İkincisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi uluslararası bir kurumun onayıyla çok taraflı uluslararası yaptırımlardır. Üçüncüsü ise çok taraflı yaptırımlardır. Gönüllü ülkelerden oluşan bir koalisyon olarak adlandırılan birden fazla ülke tarafından hedef ülkeye karşı uygulandığında gerçekleşir. Yani yaptırıma katılmak isteyenlerin koalisyonu demektir. Şubat 2022'den bu yana Rusya'ya karşı kurulan koalisyon, gönüllü ülkelerden oluşan koalisyondur. Bu koalisyonda yaptırım uygulayan ülkelerin ortak çıkarları vardır. Amerika, bu tür koalisyonlar aracılığıyla uluslararası kuruluşlardan izin alamadığı yaptırımlarının büyük bir kısmına yaptırım uygulamaya çalışmaktadır. Diğer ülkeler isteyerek bu koalisyona girmediğinde Amerika, o ülkeyi yaptırıma zorlamak için ikincil yaptırımlar aracını kullanmaktadır. Donald Trump'ın kapsamlı ortak eylem planından çekilerek İran'a uyguladığı yaptırımlar da bu kategori arasında değerlendirilmektedir.
Uluslararası yaptırım rejimiyle baş etmenin en önemli yollarından biri, yaptırıma maruz kalanlardan oluşan bir koalisyon oluşturmaktır. Bu haksız ve gayrimeşru yaptırımların en büyük mağdurlarından biri olan İslam Cumhuriyeti, ileriki bölümlerde daha detaylı olarak ele alacağımız söz konusu kulübün kurulması fikrini ortaya atmıştır.
Sevgili dinleyiciler, Amerika ve ambargoya olan bağımlılık çılgınlığı adlı program serimizin ilk bölümünün sonuna geldik.
Arzu ettiğiniz takdirde bizleri parsley.ir adresinden veya Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz. Görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei günümüzde Allah yolunda cihadın en bariz örneğinin İstikbar planlarını tanımak ve onlarla mücadele olduğunu belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. Günümüzde bize göre, biz Müslümanlara, biz Ehl-i Beyt'i izleyenlerin karşısında olan cihatların mıstakı, İslami bölgede istikbar planları ile mücadeleden ibarettir. Bugün en büyük cihat budur. İstikbar planları ile mücadele etmek gerekiyor. Bu planları baştan tanımalı, evvela düşmanın planını anlamalıyız. Ne yapmak istediğini bilmemiz gerekiyor. Sonra oturup plan yapmalıyız ve düşman hedefleriyle mücadele etmeliyiz. Sadece savunma ve infial da değil, mücadele savunma ve saldırmaktır. Bir zamanlar insanın savunma konumunda olması gerekir, bazen de saldırı konumunda olmak gerekir. Her iki durumda hedef, bu bölgede ve hem tüm İslam bölgesinde, özellikle de Batı Asya bölgesine esas ve başlıca düşmanımız olan istikbar programları ile mücadele etmektir. Avrupalıların ısrarla adını Orta Doğu koymak istedikleri bu bölge, yani Doğu, Avrupa'ya göre Doğu olarak ölçülüyor. Bir yer uzak doğudur, bir yer orta doğudur, bir yer yakın doğudur. Avrupalıların bu kibrine bakın. Baştan burası orta doğu olmuştur. Orta Doğu ismi yanlıştır. Burası Asya'nın batısıdır. Asya büyük bir kıtadır. Biz bu Batı Asya'da bulunuyoruz. Bu bölge çok hassas bir bölgedir. Stratejik açıdan çok önemli bir bölgedir. Askeri açıdan önemli. Yeraltı kaynaklar açısından önemli. Üç kıta, Asya ve Avrupa ve Afrika arasında bağlantı açısından önemli. Önemli bir bölgedir. Bu bölge üzerine programları vardır, planları vardır. Bu planların ne olduğunu bakmamız ve bunlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Bu cihattır. Kur'an bize ve Allah için hakkıyla savaşın diyor. Bugün Allah için cihat budur. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Bugün Perşembe, Hicri Kameri takvimli 12 Rebiülevvel 1445-28 Eylül 2023'e denk geliyor. Bir rivayete göre İslam'ın sevgili Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin veladet günü ve vahdet haftasının başlangıcıdır. Takrib Kurumu Genel Sekreteri, İran dünya Müslümanların kalplerinde umut yarattı açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Reisi Nur 3 uydusunun başarıyla fırlatılmasını kutladı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, İran diğer ülkelere göre 10 kat daha fazla ajans tarafından denetleniyor dedi. İran, Ukrayna'daki savaşın derhal durdurulması konusunda ısrarlı. Emir Abdullahian, Irak'a taziye mesajı gönderdi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan hakareti kınadı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız (0) 98 21 22 01 36 82. Ayrıca (0) 98 21 22 01 36 82 veya (0) 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।